Balkanlara yolculuk. Başkent Ankara'dan, memleketten tüm dünyaya selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Balkanlara yolculuk başlıyor. Kadriye Şenel hazırlıyor bu programı. Recep Özdem'le çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Evet, 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü saatlerimiz tam da 16.06'dayken bizi canlı yayında arayabilirsiniz. 090-312-463-3419 ve 463-3421 bizim telefon numaralarımız. E-posta adresimiz ise balkanlarayolculuk@trt.net.tr. WhatsApp'ta da varız. 090-505-756-0150. Temmuz, ömrünü Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadeleye adamış dava insanı Doktor Sadık Ahmet'in vefatının 28. yıl dönümüydü. Programımıza onu saygı, rahmet ve minnetle anarak başlamak istiyoruz. Sadık Ahmet'in mücadelesini yakından bilen isimlerden biri Yunan parlamentosu eski milletvekili, Batı Trakya'daki Türk sivil toplum kuruluşlarında görev almış olan Galip Galip'le sohbet edeceğiz. Evet, Yunan parlamentosu eski milletvekili, Batı Trakya'da pek çok sivil toplum kuruluşunda görev almış. Şu anda da Gümülcine'deki Türk Sanat Müziği Dostları Derneği'nin başkanı Galip Galip'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Galip Bey.
Hoş buldum, hoş buldum. Nasılsınız?
Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
Valla sıcakla uğraşıyoruz. Çok fazla yüksek derecede bir sıcaklık var şu anda Gümülcine'de.
Evet.
40 dereceyi buluyor.
Doğrudur.
İşte öyle biz de gölgelerde falan bu saatlerin geçmesini bekliyoruz.
Evet, vallahi sıcak sıcak ama ne bileyim, o kış günlerini düşündükten sonra da hani sıcak yeğdir diye düşünüyorum Galip Bey. Siz ne dersiniz?
Valla başlangıçta da söylediğiniz gibi biz bu sıcaklarda Sadık Ahmet'i aklımıza getiriyoruz. Çünkü evet, böyle bir gün idi. Yani o otomobil kazasının olduğu gün.
Evet.
Biz Sadık'la her bakımdan kardeş gibi büyüdük. Aynı senenin çocuklarıyız. Okul arkadaşıyız. Ondan sonra işte bu 1995 senesinde de yine beraber böyle bir daha deniz kenarında bir yerde konaklıyorduk. İşte o akşam da yemeğe bekliyorduk. Biz davet etmiştik kendilerini ailece.
Evet.
Ve o yemeğe gelirken maalesef acı haberi aldık. Sadık Ahmet eylemci bir arkadaşımızdı.
Evet, Sadık Ahmet'i ve verdiği mücadeleyi bize bir özetleyebilir misiniz?
Evet, öyle başladınız. Ben de yine o günleri hemen gözümün önünde canlandırıyorum. Gerçekten tabii ki 1920'den sonra her zaman Gümülcine'de Türk milletvekili de olmuştu Yunan parlamentosunda azınlığı temsil eden. O zamandan beri, çünkü 1921'de kuruldu Yunan Devleti yeniden. Bizim buralarda Bulgar işgali vardı. Bulgar işgali altında bir Gümülcine vardı. O ondan sonra bir anlaşma ile 1919'da Paris'te yapılan bir anlaşma ile Yunanlılara bırakıldı. Buralarda çünkü Osmanlı tabası insanlar vardı ve Bulgar işgali altındaydı. Ondan sonra da sürekli milletvekili seçimleri oluyordu. Bu milletvekillerinden bir tanesi de babamdı. O dönemlerde Sadık Ahmet daima babamın yanında yardımcı olarak yer aldı. Sonra da bu mücadeleyi devam ettirdi. Köy köy dolaşıyordu. Her konuda dik duruşunu devam ettiriyordu. Fakat sonunda öyle bir dönem tabii milletvekilliği de yaptı Yunan Meclisi'nde. Sonra da bu kazada yine 24 Temmuz günüydü. Lozan Antlaşması'nın da imzalandığı gün oluyor. Kaybettik sağlık arkadaşımızı. Fakat gönüllerimizden hiçbir zaman uzak kalmadı. Her sene Gümrüzhane'deki mezarında anılıyor. Ve toplumumuz da Sadık Ahmet'in mücadelesinden gerçekten çok olumlu bir enerji aldı. Ve onun düşüncelerini, onun davranışlarını, onun verdiği mücadeleyi hiç unutmadı. Ve bu hiç olmazsa bunu kahraman bir evladımızın yapmış olduğu mücadeleler boşa gitmedi hiçbir zaman.
Nurlarda yatsın. Evet. Hepinizin tekrar başı sağ olsun. Allah sabır versin geride kalanlara.
İnşallah.
Ama işte böyle güzel sözlerle anılmak kadar kıymetli çok fazla bir şey de yok aslında yaşamda. Peki Sayın Galip, acaba Batı Trakya'daki kültürel yaşam ve müzikten, sanattan biraz bahsedebilir misiniz? Biraz daha hoş konulara geçelim bu kez.
Tabii. Ben de zaten o konularda daima bir şey, bir gayret içinde oldum. Bilhassa müzik konusunda küçükten beri babamın da teşvikiyle, çünkü kendisi hiç müzik, en ufak bir şarkı bile bilmiyordu ve büyük eksiklik olduğunu söylüyordu. Beni o zaman klasik Türk müziği diyelim o zaman için.
Evet.
Çünkü şimdi ismini Türk biraz daha müziği değiştirdik. Aha. Türk sanat müziği dedik. Bence Türk sanat müziği Cumhuriyet'ten sonraki müziğe deniyordur. Yani büyük ihtimalle. Orada ondan önce
klasik Türk müziği.
Klasik Türk müziği olarak geçiyordu. Ve Fasıl vardı Gümrüzhane'de. Bu müziği devam ettiren abilerimiz vardı. Gümrüzhane'nin yerel radyosu vardır. Orada haftanın bir günü gidip motosikletlerle veya işte neyse taksiyle gidip canlı yayına çıkıyorlardı. Oradan bana da böyle bir şey geldi, şevk geldi. Ben de onu devam ettirmek için 15 yaşımdan itibaren müzikle ilgilenmeye başladım. Bilhassa Türk sanat müziği veyahut da klasik Türk müziğiyle.
Ailede var mıydı peki Sayın Galip?
Efendim?
Ailede Türk sanat müziğiyle ya da klasik Türk müziğiyle ilgilenen var mıydı?
Yoktu, hiç
yoktu. Yok muydu? Çok enteresan. 15 yaş için çok erken aslında, biliyor musunuz?
Evet, evet. Yani yetenek demek lazım. Çünkü hiç ne nota biliyordum o zamanlar ne bir şey. Sadece müzik nerede olsa koşup gidip onların çalışmalarını dinliyordum. Sonra da yavaş yavaş ben de akordeon çalmama rağmen o çalışmalara katıldım.
Evet.
Ve akordeonu o zaman bir tartışmalıydı yani. Acaba Türk sanat müziğinde akordeonun yeri var mıdır, yok mudur? Tabii sonradan işte bugün artık biliyoruz ki bütün eserlerde gayet rahatlıkla violonsel, akordeon gibi, org gibi aletle, piyano falan.
Peki,
piyano tabii eskiden de var ama.
Sayın Galip, sizin akordeon dışında ünsiyet kurduğunuz diğer enstrümanlar neler?
Tabii haliyle gitar da çalıyorum, saz çalıyorum.
Çok güzel.
Flüt, çeşitli flütler çalıyorum. Vallahi evimde 45 çeşit müzik aleti var.
Harika.
Müzik müzesi gibi oldu evim.
Çok güzel.
Ama ben daha ziyade akordeonla biraz da duyulan bir alet olduğu için çalışmalarda çocuklara yardımcı olabiliyorum rahatlıkla.
Genelde o zaman nefesli sazlar mı sizin ilginizi çekiyor?
Hayır hayır. Değil. Nefesli
sazlar. Var mı yaylı bir enstrüman var mı çaldığınız?
Yok, yaylı çalmıyorum. Kabak kemane var ama yani öyle söylenecek kadar
saymam
değil.
Saymam diyorsunuz onu. Tamam.
Evet.
Peki bu çalışmalarınızı siz nasıl bir şekle büründürdünüz zaman içerisinde? Şu anda bulunduğunuz yerde Batı Trakya'da, Gümrüzhane'de insanların sizin yaptığınız çalışmalara olan ilgileri nedir? Ondan da bahseder misiniz?
Tabii. Bizim şimdi burada klasik Türk müziği olsun, Türk sanat müziği olsun pek yaygın değildi. Bilenler azdı. Sadece Rumeli türküleri diye bir bölümü vardı. Doğru. İşin. Onlar tabii geleneksel düğünlerde, hı-hı, bölgemizde her zaman çalınıp söylenen şarkı ve türkülerdi. Onların dışında pek fazla, yani radyo evlere girene kadar bunun dışında bir müzik şeyi olmuyordu, faaliyeti. Başlayınca radyolar falan evlere girdi. Ondan sonra da şimdi televizyondan bilhassa artık tamamen yerleşti. Biz de bir taraftan daima bu iş için, bu işin daha da gelişmesi için, kültürümüzü canlı tutabilmek için her zaman işte o yaştan itibaren ben Türkiye'de okudum. İstanbul'da mimarlık, İTÜ Mimarlık Fakültesinden mezunum.
Çok güzel.
O arada bazı yurtlarda kalmak zorundaydım. Nereye gittiysem bir orkestra kurdum.
Harika.
Ondan sonra da gayet güzel şeyler çıkardık ortaya, müzikler, konserler veriyorduk. Tabii yurtlar çapında falan da olsa. Profesyonel olmadım hiçbir zaman. Daima amatör olarak bugünlere en kadar getirdik.
Ruh. En güzel ruh zaten amatör. Peki siz şimdi Gümülcene'de Türk Sanat Müziği Dostları Derneği'nin de başındasınız değil mi? Dernek başkanısınız.
Evet, onu yeni kurduk. Geçen yıl başvurmuştuk. İşte bu yılın başında kabul edildi. Biz şimdi biraz da tereddütlüydük, yani o acaba kabul, Türk lafı geçen şeyleri kapattılar çünkü bizde. Gümüzüne Türk Gençler Birliği mesela çok önemli bir kuruluşumuz. 1928'de kurulmuş. 1928'de bu isimle Yunan yasalarına göre kurulmuş. Tüzüğünde de Atatürk'ün devrimlerini burada yaşatmak var. En
ama
başında
kapatıldı.
Bu var. Yani çünkü biz de Yunanistan'da yaşadığımız için Atatürk ilkeleri yasalarla belirlenmedi. O bakımdan da bunu biz ancak bu şekilde, babalarımız olsun, amcalarımız olsun, bu şekilde yaşatmak, bu şekilde halkımıza benimsetmek amacıyla kurulmuştu. Sonradan bunların adında Türk lafı var diye bunlar kapatıldı resmen. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruldu. Oradan Yunanistan suçlu bulundu. Tekrar gene isimlerinin verilmesi istendi. Fakat iki defa da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden tekrar Yunanistan'a hatırlatıldıysa niye uygulanmıyor bu daha diye, hala o şekilde devam ediyor. Fakat biz de o derneklerde çalışmalarımıza devam ediyoruz tabii. Onu da engelleyemiyorlar artık. Evet. Çünkü Yunanistan'da başka yasalar da var. Toplanma yasası var bilmem ne. Yalnız isimleri isimsiz gibi, yani biz söylüyoruz tabii.
Anlıyorum ama şimdi müziğin adı bu efendim, yapacak bir şey yok. Türk Sanat Müziği adı.
Hani Türk Sanat Müziği,
müzik,
evet.
Müzik evet. Derneği bu aslında ama müziğin türü Türk Sanat Müziği. Hani orada ismi Türk geçiyor diye onu, ya da sanat
olur
müziği.
Olur mu?
Tabii. Onu engellememeliler değil mi?
O düşünceden biz de dedik ki mutlaka başvuracağız. Çünkü bizim kapımız açık herkese. Bir Rumlardan da, Yunan arkadaşlardan da gelen oldu. Mesela bir kızımız, Sofia diye bir kızımız geldi. Senelerce bizim orada kanun çalmayı öğrendi. Şimdi de babası müzik öğretmeni. İkisi beraber hem Türkçe hem Rumca şarkılar söylüyorlar.
Oo, harika. Çok keyifli.
Tabii yani bu herkese açık bir şey. Türk sanat müziği demek sadece... Mesela bizim buradaki azınlık okullarına Yunan kökenli kimse gelemiyor.
Peki Galip Bey, siz efendim, işte hani bizim Türkiye'de işte böyle amatör korolarımız konser veriyorlar. Siz de böyle bir konser düzenleyecek misiniz?
Düzenliyoruz zaten. TRT'ye bile çıktık biz. Bir Ocak... kaç senesindeydi vallahi, ben 10 sene olmuştur bir defa.
Yok, ben yeni kurulan dernekten bahsediyorum ama. Türk Sanat Müziği Dostları Derneği ile yeni
şey,
dediniz ya.
Aynı oluşumun devamı o dernek zaten.
Öyle mi? Tamam.
Tabii. Derneğin bizim adı yoktu. Yine resmen kapatılmış olan Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği adı altında onun korosu olarak yurt dışında pek çok konser verdim. Bütün Balkanlarda her yerde konserler verdik yani. Kosova'dan tutsun.
Çok güzel.
Tabii bütün Balkanlarda.
Bir de son bir soru olacak size. Biz yayından önce sevgili Kadriye Şener'le konuşurken prodüktörümle dedik ki Yasemin'cim Galip Bey'in Safiye Ayla'yla bir anısı var. Lütfen onu anlatsın yayında dedi. O anıyı dinleyelim sizinle vedalaşalım.
Tamam, onu o zaman şöyle hatırlayayım ben de. 1968 senesinde ben Kadırga yurdunda bir yer buldum. Oraya yerleştim. İlk işim zaten müzikle ilgili kimler vardı? Bir de baktım orkestra kurulacak gibi. Keman çalan var, kanun çalan var, şarkı söyleyen var falan. Orada bir orkestra kurduk. Ondan sonra gayet güzel böyle topluluklar içinde kendi aramızda falan böyle çalıyorduk. Ondan sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan bir şey istendi. Bir gece yapalım şeyde yurtta. Ama dışarıdan da gelenler olsun, aileler falan kim isterse gelsin diye. Kredi Yurtlar Müdürü de geleceğini bildirdi. Tabii o gece biz oturduk çalacağız. Bize baktık en ön sırada Safiye Aylak. Kredi Yurtlar o zamanın Kredi Yurtlar Müdürü'nün akrabası da oluyormuş. O da oturuyor. Eyvah dedik bak şimdi inşallah bir hata yapmayız falan. Söyledik biz 6-7 tane 7 şarkı hazırlamıştık. Onları söyledik. Başka programlar da var ondan sonra gösteriler falan. Oradan ayrılırken Safiye Aylak bana eliyle işaret etti gelir misin diye. Gittim. En ön sırada oturuyor tabii. Ondan sonra işte ya dedi akordiyonun dedi o kadar şey uyumlu çaldınız ki dedi hiç yanlış bir ses duymadım. Komalardan ne yapıyorsunuz? Çünkü akordiyonda koma yok yani yarım sesler var koma yok. Vallahi dedim koma olan yerleri biliyorum zaten fark ediyorum da orada es geç veriyorum basmıyorum o sese. Diğer aletler duyuluyor kanun, ud falan keman.
Çok güzel.
Öyle, ya dedi bu kadar mı güzel olur dedi. Acaba dedi Eviç makamını biliyor musunuz? Dedim Eviç ben dedim Batı Trakyalıyım. Eviç makamı bizim bölgenin makamıdır. Aman dedi bir şarkı söylemek istiyorum dedi. Ona eşlik edebilir misiniz?
Ay nasıl kıymet.
Hemen dedim kanunu Eviç makamına göre akortlayalım.
Tamam.
Ve başladık çalmaya. Arkadan bir tane daha Eviç geldi. Bir tane daha gerçekten Eviç makamı çok yaygındır bizim buralarda. Ve Atatürk'ün de çok sevdiği şarkılar var Eviç makamında.
Doğru.
O öyle derken kaç şarkı oldu başka makama geçildi falan. Muazzam bir gece oldu. Safiye Aile'ye eşlik etmiş olduk bizim
çok
orkestramız.
Güzel, harika.
Bu da benim için bir şey oldu yani bir güzel bir hatıra oldu.
Ne güzel bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Galip Bey.
Nurlar içinde yatsın Safiye Ailemiz de. Tamam.
Teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim. Ben
size
teşekkür ederim.
Size de sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Ve Yunan Parlamentosu eski milletvekili Batı Trakya'da pek çok sivil toplum kuruluşunda görev almış ve şu anda da Gümülcine'deki Türk Sanat Müziği Dostları Derneği Başkanı Galip Galip'le sohbet ettik. İstiyoruz ki bu eser Galip Bey'e hediye olarak gitsin bakalım sevecek mi?
Evet, teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar.
Good.
Sevgili dinleyenlerimiz, bu güzel sesi biliyorsunuz. Karakolda Ayna Var şarkısını Safiye Ayla'dan dinledik. Bu da Sayın Galip Galip'e hediyemiz olsun dedik. Evet, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu, diğer ismi kısaca BGF, 1987 yılından bu yana çalışmalarını sürdürüyor. Biz Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Başkanı ile sohbet etmek istiyoruz. Abdurrahim Nursoy bizimle birlikte telefon hattında. Abdurrahim Bey, merhaba.
Merhabalar Yasemin Hanım.
Hoş geldiniz yayınımıza. Evet, bu federasyon Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu. Bu federasyona üye dernekler hangileri? Biraz üye sayınızdan söz edebilir misiniz bize? Hangi amaçla kurulmuştu? Hangi amaçlar doğrultusunda?
Öncelikle bütün dinleyicilerimize merhaba demek istiyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum nazik davetiniz için.
Biz teşekkür ederiz.
Tabii federasyonumuzun bir öncesi var, kurulmadan önce.
Öyle
biliyorsunuz, evet, 1984 yılında Bulgaristan'da başlatılan Jivkov rejimi tarafından gidişine bizlere karşı, Bulgaristan Türklerine karşı bir asimilasyon süreci, yani at kıyımı kampanyası olmak üzere Türklerin sosyo ve kültürel ve ekonomik hayatına ait varlığını ortadan kaldırma bir amaçlanmıştır bununla alakalı. Dolayısıyla bu sebepten dolayı da Türkiye'de 1985 yılında, öncelikle 17 Ocak 1985 yılında Bursa Balgöç, yani Bursa'da Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği kuruluyor. Daha sonra yine 15 Şubat 1985 yılında İzmir Balgöç kuruluyorum. Ve devamında 11 Haziran'da Kocaeli Baltürk, Balkan Türkleri Dayanışma Derneği olarak kuruluyor. Bu üç tane dernekte 1987 yılında kamu yararı sıfatı veriliyor bu derneklerimize. Tabi bu derneklerimizin de kuruluş amacı Bulgaristan'da yaşanılan o zalim zulmü, daha doğrusu Türkiye kamuoyuna ve dünya ve Avrupa kamuoyuna aktarmak üzere kurulan derneklerimiz.
Evet.
Ve 1987 yılında da bu üç dernekten oluşan, sizin de temin bahsettiğiniz gibi Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonumuz, yani kısa adı BGF olan federasyonumuz kuruluyor. Daha sonra da İlerleyen senelerde yine Yalova Balgöç ve İstanbul Kartal Balkanlar Derneği federasyonumuza ekleniyoruz.
Evet.
Ve dolayısıyla şu anda baktığımız zaman Yasemin Hanım, Bulgaristan Türklerinin Türkiye'de ihsan olarak baktığımız zaman, yerleşim bölgelerine baktığımız zaman bu 5 dernek Bulgaristan Türklerinin Türkiye'de %70 gibi bir oranını teşkil ediyor.
Çok değerli, yüksek bir rakam bu. Sevgi dinleyenlerimiz, 1985 yılında dedi Sayın Abdurrahim Nursoy, temellerin atılması, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu'nun temellerinin Bursa, İzmir, Kocaeli, sonrasında Yalova, İstanbul ve bir de Kartal'dı, değil mi? İstanbul Kartal'dı.
Evet, İstanbul Kartal Balkanlar Derneği olarak geçiyor.
Balkanlar Derneği. Balgöç zaten diye. Evet. Ve Ve dolayısıyla federasyona üye dernekler bunlardır diyebilir miyiz?
Tabii
Yoksa
kesinlikle 5 dernek federasyonumuza üye.
ve
Zaten
%70'ini teşkil ediyor dediniz değil mi?
tabii. Yani bugün en yoğun baktığımız zaman Bulgaristan Türkleri yoğunluk olarak İstanbul, devamında Bursa, İzmir, Yalova, Kocaeli. Zaten bu bölgelerde nüfusumuzun en yoğun olduğu bölgeler. Biz sadece tabii burada ne kalıyor? Trakya bölgesinde federasyonumuza ait bir birlikte çalıştığımız bir derneğimiz yok. Onlar da bireysel olarak orada Bulgaristan Türklerini temsilen yöre ve farklı derneklerimiz var.
Anladım. Peki kuruluş amacımız 1985'ten sonrasında 1987'de de devam eden süreçte amaç nedir ve hedef nedir?
Yani amacımız başta da söylediğim gibi tabii ki burada Bulgaristan'da yaşanılan o zulmün
84 yılında yaşanan.
84 yılında 89 yılına kadar yaşanılan o zulmü hem Türkiye'nin de dünya kamuoyuna duyurmak idi. Bunu tabii ki başlangıç olarak bahsettiğimiz 5 temel dernekten Bursa Balgöç, İzmir Balgöç ve Kocaeli Baltık'ken başlatılan Türkiye ayağında çok ciddi mitikler yapıldı.
Çok güzel.
Bunu duyurmak adına ve daha sonra da 1987 yılında artık sadece Türkiye kamuoyu da yetmediğini gördükleri için o dönemin biliyorsunuz bizim kurucu başkanımız aynı zamanda hem Bursa Balgöç'ün hem de BGF Federasyonumuzun kurucu başkanı rahmetli merhum Mümin Gencoğlu abimiz. O bizim Mümin agamız. Onu hep o şekilde anıyoruz ve rahmetle yad ediyorum burada sizin vesilesiyle. Bunun aslında bir de Avrupa ayağının yani dünya ayağının oluşması gerektiğini düşünüyorlar o
Evet.
dönem Mümin Gencoğlu ve ekibiyle birlikte. Ve daha sonra federasyonumuz Belçika merkezli olan Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri Birliği'ne üye oluyor. Yani
Çok iyi.
Avrupa'da da dünya basının önünde de aslında ne kadar da o dönemde dünyanın göbeği olan Bulgaristan'da yaşanılan bir zulmü
Evet.
Avrupa görmezden gelse de orada federasyonumuz bütün o konseyin önünde şahitleriyle birlikte gelen o zulmü yaşamış olan hatta yanında da alarak bizzat kendileri bakın işte bunlar da o süreçten mağdur olan bizim
Tamam. Peki
arkadaşlarımız
Sayın
oradan bir
Nursoy,
dolayısıyla
şunu da
bunu
merak
Avrupa'da
ettim
oradan
ben.
birini
Siz
getiriyorlar. Evet.
Sayın Nursoy, siz tarih vermediniz herhalde ama Sayın Gencoğlu'nun öncülüğünde Avrupa ayağı olan Belçika'da bu zulmün duyurulması anlamında yeni bir kuruluşun oluşmasının tarihi nedir? 89'dan sonra mı, önce mi?
Önce
Önce.
1980 tabii 87 yılında federasyon kuruldu.
87.
87 yılında federasyon
Tamam.
kurulduktan sonra zaten akabinde bununla alakalı bunu Avrupa'ya duyurmak
Aa,
için
tamam.
87 yılın son aylarında
Üst üste olmuş bunlar. Tamam.
rahmetli tabii Mümin Gencoğlu abimiz değerli başkanımız hatta onunla birlikte oğlu Turan Gencoğlu bizden onursal başkanımız federasyonumuzu hatta onunla birlikte ikisi bizzat giderek yanında şahitleriyle de birlikte bunu Avrupa Konseyi'nde ve orada toplantılarda dile getiriyorlar yaşanmışlıkları. Akabinde biliyorsunuz 1989 yılında
Evet.
da kapılar Bulgaristan Türklerine açılarak 350 bin civarında bir Bulgaristan Türk'ü ana vatanı göç etmiş bulundu.
Evet. Peki,
Tabii daha sonra da bununla alakalı Yasin'in federasyonumuz ve derneklerimiz, federasyona bağlı olan derneklerimiz asıl ondan sonra tabii çok ciddi manada bir görevi başlıyorum.
Evet.
Tabii gelen soydaşlarımızın yerleştirme, efendim söyleyeyim kiralara barınma, devletimizle birlikte bunları işare ederek bu koordinasyonu sağlamak ve göçmen konutlarının yapımıyla alakalı federasyonumuz her zaman bu konularda devletimizle birlikte bu sürece öncülük etmiştir.
Çok güzel. Peki Balkanlarda yaşayan Türklerin kültürünü, geleneklerini tanıtmak, etrafa tanıtmak,
Evet.
yaşadığımız yer
Evet.
çevremize tanıtmak ve onları canlı tutmak için yaptığınız çalışmalar var mı federasyon olarak?
Şimdi bizim bütün bu saydığım derneklerimiz aslında baktığımız zaman birer dava derneği. Dolayısıyla Bulgaristan'da yaşanmışlık olan o zulmün üzerine kurulan dernekler olduğu için birinci olması olmazımız o yaşanmışlığın tekrar etmemesi adına tabii ki bir kin nefret değil ama unutturmamak adına yaptığımız göç olaylarında sempozyumlar, paneller bunları genç nesillerimize aktararak aslında tarihi diş tutmaya çalışıyoruz. Bütün federasyona bağlı olan derneklerimizle federasyon olarak bunları yapmaya
Tabii,
çalışıyoruz.
tabii.
Ve tabii ki aynı zamanda da sosyal ve kültürel anlamdaki oradaki gelmiş olduğumuz Balkanlardaki kültürlerimizi, örf ve adetlerimizi yaşatmak için belirli günlerde, yıllar içerisindeki özel günlerimiz var. İşte bunları biz panayırlar diyoruz. Folklorumuzu sergileyerek bunu tekrardan burada bizimle birlikte göç etmiş ve daha genç nesil diye tarif ediyoruz bunları. Onlarla birlikte bu süreçleri hep birlikte doyasıya yaşıyoruz, kültürümüzü burada yaşatmaya devam ediyoruz.
Peki çok çok teşekkür ederiz Abdurrahim Nursoy. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı benim eksik bıraktığım?
Genel manada federasyonumuzun kuruluş amacını ve federasyon derneklerimizin kuruluş amaçlarını dile getirdik. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum tekrardan nazik davetiniz için.
Teşekkür ederiz.
Ve dinleyenlere hepsine de en kalbi sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum.
Saygılar bizden. Abdurrahim Nursoy'la konuştuk sevgili dinleyenlerimiz. Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Başkanı bize Balkan Türkleri Göçmen Mülteci Dernekleri Federasyonu'nun kuruluşunun başlangıcını, amacını ve bugüne kadar gelip yaşananları unutturmama konusundaki hassasiyetlerini aktardılar.
Söyle nazımı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Sensiz baharım olur kış, canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen, canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen. Çıkardın dilimden hiç düşmez adın. Beni üzmek mi maksadın? Canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen. Canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen. Bak kaçma benden bucak bucak, pişman olursun çabucak. Canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen. Canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen. Canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen. Canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen.
Sevgili Sevgili dinleyenlerimiz, Balkanlara yolculuk devam ediyor. Capcanlı bir sohbetimiz var. Yine heyecanlı olacak. Neden mi? Çünkü Evliya Çelebi'den bahsedeceğiz. Profesör Doktor Ayşe Kayapınar bizimle birlikte. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz Ayşe Hocam.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Evet sevgili dinleyenlerimiz, Evliya Çelebi'nin anlatımıyla Makedonya, Kosova, Arnavutluk'ta gezineceğiz bugün. Evliya Çelebi 17. yüzyılın önde gelen seyahlarından biri biliyorsunuz. Son haftalarda gezmiş olduğu farklı yerleri anlattık. Ömrü boyunca çok geniş bir coğrafyada seyahat etmiş ve gördüğü yerlere dair izlenimlerini de Seyahatname adlı 10 ciltlik eserinde toplamış. Onun bugünkü Makedonya, Kosova, Arnavutluk topraklarına yaptığı seyahatten söz edeceğiz. Evet, bu coğrafyaya ne zaman gitmiş, kaç kez gitmiş, hangi amaçla gitmiş, onun anlatımıyla 17. yüzyılda bu topraklar acaba nasılmış, Ayşe Hocam'a bakıyoruz ve o başlıyor bize anlatmaya tatlı tatlı.
Evet, yani aslında burada ilk gittiği yer bu coğrafyada Kosova. İkinci, yani parça parça geziyor. İkinci yer, bugünkü Makedonya ile kasıt aslında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin topraklarını kastediyoruz.
Tamam.
Ve İki seyahat yapıyor ayrı ayrı ve farklı bölgeleri bu şekilde görmüş oluyor. Birinde Kosova, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bir kısmı. Hı-hı. İkincisinde de önce Arnavutluk, sonra Kuzey Makedonya'nın diğer kısımlarını gezmiş oluyor. Tarih olarak da ilk seyahati 1660 yılında, ikinci seyahatte bu geçen hafta bahsettiğimiz Yunanistan'ın yaptığı üçüncü seyahat vardı. Uzunca bir seyahatti bu, 1667-1670 yılı arasında yapılmıştı. Hı-hı. Bu seyahat esnasında Yanya'dan geçip bugünkü Arnavutluk topraklarına giriyor ve oradan da daha sonra Makedonya'nın görmediği diğer kısımlarına geçmiş oluyor. İlk seyahatini...
Bu iki seyahat arasında mı hocam? Onun tarihini ben herhalde
1667 70 ikinci seyahati, birinci seyahati 1660.
Tamam.
Birinci seyahatinden seyahatnamenin 5. cildinde bahsediyor. Hı-hı. İkinci seyahatinden de seyahatnamenin 8. cildinde.
Tamam.
Peki birinci seyahatinde nereleri görüyor? Mitrovice Kalesi. Bunu önemsiyor çünkü Mitrovice Kalesi ona 1. Kosova Savaşı'nı ve Gazi Murat Hüdavendigeri hatırlatmış oluyor. Gazi Murat Hüdavendigeri'nin burada şehit edildiğini ve iki tane de hikayesini anlatıyor. Biz de zaten tarihçiler olarak bu hikayeden bahsediyoruz. Hani Miloš Obilić onu şehit ettiğinde... Gazi Hüdavendiger şehit, daha doğrusu savaş alanını dolaşıyor ve ölüler arasından fırlıyor Miloš Obilić ve onu hançerliyor. İkincisi de hani onun yanına bir elçi olarak gidiyor ve elini öperken kılıcını ya da hançerini çıkartıp o şekilde Gazi Murat Hüdavendiger'i şehit etmiş olduğunu söylüyor. Kalbinin Mitrovice'ye yakın, aslında bugün de zaten biliyoruz, Priştine Mitrovice yolu üzerinde Gazi Hüdavendigar'ın türbesi. Burada iç organları defnediliyor ve naaşı da Bursa'ya getirilip Çekirge semtinde defnediliyor kendisi. Burada bir türbe yaptırılıyor.
Çekirge'de mi hocam?
Bursa Çekirge.
Bursa Çekirge'de türbesi var. Ben
türbesi var.
Tamam.
Evet. Naaşı orada defnediliyor ama iç organları hani bu bir şeydir. Hani iç organlarının daha çabuk çürmesi sebebiyle böyle bir uygulama yapılıyor Osmanlı döneminde. Benzer şey Kanuni Sultan Süleyman için de yapılıyor Zigatver Seferi'nde. Dolayısıyla burada bir türbe yaptırılıyor ama şeyde ziyaret ediyor. Evliya Çelebi de bu türbeyi ziyaret ediyor. Fakat türbenin bakımsız olduğunu, temiz olmadığını ve türbedarının olmadığını, tabii bunun bakımının yapılması için de bir vakfın kurulmuş olması gerektiğini ifade ediyor. Bir de biraz hani böyle serzenişte bulunarak aslında Sırp Melih Milunu diyor, yani Sırp keferesi Miloş için kilise yapmış Sırplılar diyor ve çok da bakımlı, buna da papazlar hizmet ettiğini ifade ediyor. Hatta kendisinin paşaya, bölgenin paşasına durumu anlattığını ve bunun üzerine paşa emrediyor ve civar köylerdeki halkın muaf tutulacağını vergiden ve hatta onlara bir takım bir miktarda para ödeniyor ki bu türbenin bakımı sağlansın diye böyle bir Evliya Çelebi'nin söylemi üzerinden yapıldığını ifade ediyor. Gerçekten bu Mitroviçe ile ilgili verdiği bilgiler önemli. Devam ediyoruz. Akabinde Mitroviçe'den sonra Vuçitrin, Priştine, İsküp, Kratova, Eğridere, Köprülü, Prilepe Manastırı görüyor. Tabii burada artık alıştığımız bir kalıp üzerinden işte şehir kaç kişiden oluşuyor? Varsa kalesi kimlerden, nüfusu kimlerden oluşuyor? Hangi dilleri konuşurlar? Bulgarca mı, Arnavutça mı, Makedonca mı? Şey, Makedonca demiyor da Bulgarca diyor daha çok. Rumca mı konuşuyor? Onları ifade ediyor. Şeyde ve kalelerle ilgili detaylı bilgiler veriyor. Kratova için ama buradaki gümüş bunlar önemlidir. Yani şeyde zaten onun da iltizamı vardır. Devlet adına işletilir aslında. Kratova madenleri, yani bakır ve gümüş madenlerinden söz edilir. Manastır için de enteresan bilgiler veriyor. Çok ağaçlıklı bir şehir olduğunu ve şehrin dışarıdan görülmediğini, ancak ziyaretçi şehre girdiği zaman gölgelikli bir şehirle karşılaştığını ve şehrin ağaçlar nerede? Adeta ağaç denizi gibi ve şehre girdiği zaman bu şehrin farkına varıldığını ifade ediyor. Şeyde ikinci seyahati esnasında da şöyle bir şey, yani Arnavutluk dedik ve sonra gene Makedonya'ya geçiyor.
Özellikle hocam, siz manastıra gitmişsinizdir.
Tabii
şimdiki
gittim.
Şimdiki haliyle farklı mı
Evliya Cemil'in anlattığı? Gene şey var tabii ki. Olmuş yani mu? Ama o kadar değil. O tamam. Kadar yeşil değil. Ama Makedonya'nın şu özelliği var. Onu da burada söyleyeyim. Makedonyalılar Osmanlı yani özellikle başkentteki bahçelerden sorumlu kişilerdir. Yani bahçıvanlık ve çiçekçilikten iyi anlarlar. Özellikle 19. yüzyılı. Dolayısıyla hani Ohri Manastır'da bu çiçekçilik geleneğini görebilirsiniz. Balkonlar çiçeklerle çok süslenmiştir. Güzel. Rengarenk. Özellikle Temmuz-Ağustos'ta gittiğinizde bu çiçekleri görürsünüz. Şeyde ikinci seyahati esnasında dediğim gibi Delvini ve Avlonya sancağına gidiyor. Arnavutluk dolayısıyla bu. Yine Delvini, Avlonya, işte Kardik, Ergirikastı, Tepede Delen, Kalesi, İskarapar, Premedi, Berat, Arnavutluk, Belgrad olarak geçer. Dört tane Belgrad'dan söz ediyor. Bir tanesi de Arnavutluk, Belgrad'ı bugün Berat olarak bilinir. Elbasan, Podgoreç, Istarova, Novabordo gibi Arnavutluk bölgelerini geziyor. Oradan da Ohri, Resne, yine Prespe, Manastır, İştip, Radoviç'ti. Tikveş, Vladanova, Ustrumca'ya gidiyor. Bunlar da Makedonya bölgeleri dolayısıyla. Şeyde tabii burada hani Yunanistan'da gördüğümüz o bilimsel tavrı burada da görüyoruz. Hı-hı. Yani gayet resmi bilgiler veriyor. Resmi ama zaman zaman tabii enteresan bilgilerle de karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Avlonya sancağında bir zift madeninden bahsediyor. Hı-hı. Tabii burada şey hani özellikle hastalıklarla ilgili bilgiler verdiğini, yani bir takım suları içerseniz işte iyileşebilirsiniz gibi. Bu zift madenini ağırlıklı olarak tabii parça parça dağlardan çıkartılıyor ve Avrupa'ya satılıyor. Yine bir emin var başında bu zift madeninin. Eminler bu ziftlerin tacirlere satılmasını ve oradan Avrupa'ya gitmesini sağlamış oluyor. Bu ziftin özelliği şu: bir bardakta zift kaynatılıp döküldükten sonra o bardakta tabii o dönem için metal tahmin ediyorum bir bardaktan güm bakır bardaktan söz ediliyor. O bardaktan tekrar su içilirse mesela safra hastalığından, solucandan kurtulabileceğinizi yani balgamdan kurtulabileceğinizi ifade ediyor. Ayrıntılı işte burada liman varsa limanlardan söz ediliyor, korunaklı mı vesaire diye onları da anlatıyor. Bir de Avlonya'da çok fazla balık avlandığı değişik türlerde işte lakerda, levrek, kefal, sazan, kolyos gibi balıklardan ve balık yumurtalarının tüketildiğini ve burada bir kıyaslama yapıyor. Diyor ki Anadolu'da mesela böyle bir tüketim yok diyor. Yani balık yumurtası yenilmiyor diyor hani balık olmasına rağmen. Bir de çok fazla vurguladığı şey Arnavut gençlerinin yani çok yiğit, cesur olduklarını ama kontrolsüz bırakıldıkları zaman eşkıyalar soyunabileceklerini söylüyor. Ondan dolayı da bu sürekli özellikle işte seferlerde bunlardan istifade edildiğinden de bahsediyor. Ohri'den çok fazla söz ediyor. Ohri tabii bugün de yani çok ilginç Makedonya'nın ilginç şehirlerinden birisidir. Ohri özellikle gölün varlığı sebebiyle. Burada ağırlıklı olarak yılan balığının tüketildiğini ve özellikle taze defne yaprağıyla kebabı yapıldığı zaman aynen kebap tabiri kullanılıyor. Bunun çok besleyici olduğunu, yılan kebabının çok besleyici olduğunu ve dolayısıyla burada belki biraz abartı bile sezinleyebiliriz. Hani acemi bir pehlivan yılan balığını tüketirse asıl pehlivan, ehil olan pehlivanı yenebileceğini, o da defalarca yenebileceğini ifade ediyor. O denli hani evet balığın kuvvet verdiğini, kudret verdiğini, yararlı olduğunu ifade ediyor. Bir de ağrı hastalığımız varsa diyor, hani nasıl bir hastalık onu bilmiyorum tam şey olarak ama muhtemelen vücuttaki bir yorgunluk, kafasını tüketirseniz bu balığın diyor, o hastalıktan kurtuluyorsunuz.
O balığın adını söylemeden yani, devam edelim hocam, yoksa ben
evet,
kaçacağım size.
Yani tabii yılan denince ya tabii hocam değişik oluyor ama şeyde gölün suyunun çok hani sıcak olduğunu, bu da tabii balıkların üremesini ve bundan dolayı da çok fazla balık üreyince de tabii ki insanlar daha fazla balık tükettiğini, ama burada şunu da söylüyor. Mesela bir bardağa koyduğunuz zaman diyor, bu suları çok seviyor Evliya Çelebi. Nereye gitse sulardan bahsediyor, havadan bahsediyor. Ve bir özelliği varsa muhakkak vurguluyor. Diyor ki Ohri Gölü'nün suyundan bir bardak aldığınız zaman, o bardağı havaya kaldırdığınız zaman buz kesilir diyor. Hani balık ne kadar sıcak olursa olsun o kadar değişken bir yapıya sahip olduğunu ifade ediyor.
Evet.
Resnik kasabası ile ilgili şunu söyleyeyim. Kırmızı boya aranılan boyalardan birisidir yani ve Osmanlı'nın özelliğidir üretilmesi bakımından zor üretilen bir boya bildiğim kadarıyla. Resnik kasabasında bu kırmızı boyanın da üretilebileceği köklerin yetiştiğini ve dolayısıyla kırmızı boyanın burada meşhur olduğunu, hatta bir de çuka boyasının meşhur olduğunu ifade ediyor. Bir de Resne'yle ilgili kış armudu ve kestanenin bu yerler için çok önemli olduğunu ifade ediyor. Yine suyla ilgili önemli bir hatta belki mucizevi olarak tarif edebileceğimiz Resne'den ayrıldıktan sonra Vladanova diye bir yere doğru geliyorlar ve orada İsa peygamberin havarilerinden birinin parmağıyla işaret ederek bir taştan su çıkmasını sağladığını ve o suyun ya Evliya Çelebi döneminde de aktığını, eğer bu sudan günahkar biri içerse kan akıyor, temiz biri içerse tuzlu su akıyor, normal su, içilebilir su aktığını ifade ediyor. Türkçe ile ilgili hızlı bir şey söyleyeyim. Tamam. Üstrumca'da, Üstrumca isminin Üstürumca'dan geldiğini söylüyor. Üstürüm. Bu da Üstürumca Kalesi'ndeki kitabeden kaynaklandığını, kitabenin alt kısmında Türkçe yazıyor ve bu Türkçenin 2000'li yıllık olduğunu, hatta yani şey milattan önce 330'lara kadar gidiyor tarihlendirmesi. Üstüne de Büyük İskender Rumca yazılmasını istiyor. Tamam. Dolayısıyla Üstürumca oradan geldiğini ifade ediyor. Bir de Üstürumcalılarla ilgili değişik bir bilgi de bunların Oğuz taifesinden yörük kökenli olduğunu ama hepsinin Oğuzlardan geldiğini ifade ediyor. Gerçekten çok hani böyle satırlar arasında da okuduğumuz zaman çok değişik bilgiler verdiğini de görüyoruz. Tabii hani evet evliyaca bu yörelerle ilgili gerçekten detaylı incelemek gerekiyor.
Çok teşekkür ederiz Ayşe Hocam. Sevgili dinleyenlerimiz, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşe Kayapınar'la birlikteydik. Balkanlara yolculuk burada sona eriyor. Kadriye Şener hazırladı programımızı. Recep Özdem'le çalıştık teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Balkanlara yolculuk.